Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs.
Biraz da Fransa seçimleri.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var. Filistin'den, Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 26 Nisan 2022 günlerden Salı. Dünyadan haberlerle karşınızdayız yine. Notları aldım sizin için. Dünya turu yapacağız bugün yine. Ukrayna krizi, tabii ki savaş devam ediyor. Onunla ilgili notlar var, aktaracağım. Bir de Transnistria bölgesi, Moldova'dan haberler geldi. Yeni bir cephe açılmaya çalışılıyormuş gibi yaşanan saldırılar var. Moldova yönetiminden açıklamalar var. Sovyetler Birliği'nden kalma dondurulmuş çatışma bölgeleri, Rusya barış güçleri orada bulunuyordu. Hatırlatmak lazım Transnistria için. Aktarmaya çalışacağım. Tabii Mariupol ile ilgili gelişmeler var. Ukrayna'nın güney kıyısında, Karadeniz kıyısında Azak taburu birlikleri kalmıştı. Sadece büyük ölçüde şehir temizlenmişti. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Vladimir Putin telefon görüşmesi oldu. Bu konunun da ele alındığı ve Putin'in de teslim olmaları için Rusya'nın elinden geleni yaptığı ve Kiev'in de bu yönde emir vermesi gerektiği açıklamaları var. Tabii müzakereler nereye gidiyor? Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Genel Kurulu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i ağırlıyor bugün Moskova. Lavrov görüştü, kendisiyle açıklamalar yaptı. Putin de ağırlayacak, BM Genel Sekreteri ağırlık koymaya çalışıyor ama Batı, Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde Rusya'ya yönelik savaş siyasetini devam ettiriyorlar. Ukrayna'yı silahlandırma siyasetini devam ettiriyorlar ve oradan da özellikle Almanya'da büyük tartışmalar kopuyor. Artık her hafta Almanya'ya bakmaya çalışacağım. Yarın, öbür gün, bu hafta içerisinde mutlaka Almanya'daki tartışmaları aktarmaya çalışacağım sizlere. Almanya'da Scholz hükümeti ağır silahlar konusunda, ağır silahlar vermek konusunda savaşın sonu gelmeyecek çünkü imtina ediyordu ama Yeşiller, en savaşçı, en militarist Alman siyasetini şu an temsil eden Yeşiller, Hür Demokratlar ve Merkel'in muhafazakar geçmişteki lideri olduğu Muhafazakar Parti birleştiler. Scholz'un bileğini bükmeye çalışıyorlar. Oradan da notları aktarmaya çalışacağım. Tabii dünya ekonomisine yansımalarıyla ilgili gelişmeleri de aktaracağım. Bir yandan da NATO tabii kendi Avrupa bölgesiyle yetinmiyor, biliyorsunuz. Dünyanın jandarması olma arzusunu açıkça dile getiriyorlar. Haziran zirvesi öncesi daha da yoğunlaşacak, pek çok tartışma var ama Asya'ya da el atma konusunda kararlı gözüküyor NATO. Kendileri yapıyorlar açıklamaları. Son dönemde tabii özellikle Asya ülkelerinin Ukrayna krizinde istedikleri tavrı sergilememiş olması, dünya nüfusunun azımsanmayacak bir kesimi. Pakistan'da İmran Han devrildi gitti. Hindistan biraz daha zorlu bir hasım. Ben size aktarmıştım. Britanya Başbakanı ziyarette bulundu. Avrupa Birliği'nin seçilmemiş bürokrat lideri ziyarette bulundu. Mesajlar verdiler. Von der Leyen Amerikalı bir politikacı gibi konuşuyor. Zaten Avrupalı politikacı olmaktan ziyade Hint-Pasifik kavramı üzerinden açıklamalar yaptı. Solomon Adaları üzerinden bir kriz var. Size aktarıyorum ben ama Çin'le güvenlik anlaşması imzaladı. Şimdi tabii Ukrayna konusunda istediği güvenlik paktının içerisinde olur Ukrayna, Rusya'ya ne diye bir tavır takınıyor Amerikalılar. Ama burada Solomon Adaları'nın böyle bir hakkı olmadığı görüşündeler. Hatta ve hatta rejim değişikliği ve işgalle tehdit ediyorlar. Bugün biraz Asya'daki kaynamaya bakacağız. Yine Doktor Barış Adıbelli, bir ay kadar önce konuşmuştuk kendisiyle Pakistan krizi sırasında İmran Han'la ilgili değerlendirmelerini alacağız. Pasifik'teki küçük adalar bile artık, hani Hindistan gibi büyük ülkeler tabii ki çok önemli. Batı'nın kendi çıkarları ve stratejisi açısından ama küçük küçük ada devletleri bile çok önemli bir hale gelmiş durumda. Asya'ya bakacağız yani bugün sizinle. Tabii Türk dış politikasından başlıklar var. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ermeni soykırımı konusunda Biden açıklamalar yapmıştı. Her zamanki gibi ona tepkileri var. Dün Gezi davası, maalesef hepimizin yaşadığımız, milyonlarca insanın katıldığı Gezi'de içeriden bir takım insanlar seçildi ve çok ağır cezalar verildi. Buna yönelik tepkiler var. Bakalım Türkiye'nin jeopolitik önemine çok atıfta bulunuyorlardı. Çağrılar yaptılar ama bir değişiklik sağlayacak mı? Onları da aktarmaya çalışacağım. Bir de dijital alemde hepimizi ilgilendiriyor. Sansür ve karartma ayyuka çıktı artık biliyorsunuz. Dezenformasyon adını veriyorlar ve sadece bir tek kendilerinin arzu ettiği anlatının dünyada yayılmasını istiyorlar. Twitter üzerinden çok tartışma oldu. Bu Ukrayna krizi aslında bütün sahtekarlıkları ortaya serdiği gibi bu alanda da her şeyi ortaya sermişti. Twitter'ı Elon Musk, Tesla'nın ve SpaceX'in CEO'su nihayet satın alıyor. İfade özgürlüğü diyordu. Tabii ne kadar olacak bilmiyoruz ama büyük tartışmalar bunun etrafında dönüyor. Ayrıca bakmak gerekiyor bu konuya hakikaten tam olarak ne çıkacağını da bilemiyoruz. Oradan da notlarım var. Orta Doğu'dan yine notlar var. Bu Ukrayna krizinde İran'la ilgili nükleer anlaşmayı artık Amerika'nın geri dönmesi tek taraflı çekilmişti için Avrupa kanadından baskılar. Açık bir mektup yayınlandı. Her istedikleri olamıyor tabii. Bir tek kendi çıkarları söz konusu olduğu zaman bir takım şeyler yapıyorlar. Bunları sergileyecek notlar var. Onları da aktaracağım. Dediğim gibi programın ikinci yarısında Asya'ya bakacağız. Kaynayan Asya'ya bakacağız. Hatta Pasifik bölgesine de bakacağız Doktor Adıbeli ile birlikte. Başlamadan yine frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Karasal frekanslar bunlar. Bizi dinleyebileceğiniz ama sansür dönemi en azından kısmen yarılmış oldu. Radyomuzu internet sitesinden, Sputnik Türkiye'nin internet sitesi üzerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Yine Telegram hesabı üzerinden Radyo Sputnik'in Türkiye'nin her yerinden artık Telegram zaten bir kurtuluş yolu haline geldi. Batı sansürü karşısında öyle söyleyelim bizi dinleyebilir. Daha sonra videolarda yükleniyor. İzleyebilirsiniz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, her zamanki gibi briefingleri devam ettiriyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Federasyonu, Ukrayna'da özellikle Rus asıllılar ve Rusça konuşanların bulunduğu Güneydoğu ve Güney bölgelerindeki gelişmeleri özel operasyon olarak nitelendiriyorlar ve askeri unsurları vurduklarının altını çizerek açıklamalar yapıyorlar. Igor Konashenko 27 askeri unsurun vurulduğunu söyledi belli bölgelerde. Özellikle batıdan gönderilen silahları, lojistik desteği kesmek için Batı açıkça Ukrayna'yı bir maşa olarak Rusya'ya karşı kullanıyor ve bu savaşı Ukrayna sahasında veriyor. 6 demiryolu istasyonunda 6 çekiş trafo merkezi vurulmuş. Yani lojistik Ukrayna ordusu büyük ölçüde dağılmıştı. Donbas cephesinde bir 50-60 bin rakamlar farklı da ifade ediliyor ama sağ sektör ve azakçılarında monte edildiği Ukrayna birlikleri var. Tabii asıl Donbas operasyonu Rusya'yı kimileri strateji değişikliği diye nitelendiriyor. Kimileri farklı bir strateji siyaseten Kiev'i ikna etmek için bir çembere alma oldu ve daha sonra da bundan vazgeçildi. Ve tamamen Donbas'ı ve Güney hattına yüklenildi deniliyor. Şimdi tabii buraya giden silahları kesmek için demiryolu istasyonları vurulmaya başlanmıştı. Burada da yüksek hassasiyetli silahlarla imha edildiği bilgileri var. Yine İHA'lar aynı şekilde. Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerinin kayıplarıyla ilgili de liste yayınlamışlar. Askerler, öldükleri koşullar, defnedildikleri yerler her biri var bunun içerisinde. Firariler, kayıplar ellerinde bayağı bir bilgi olduğu anlaşılıyor. 23 bini aştığı söyleniyor kayıpların ve paralı askerlerle birlikte. Hatta Batı medyasında 72 saat içerisinde Rusya birliklerinin tüm yönlerden saldırıya geçeceği falan gibi bir takım iddialar da havada uçuşuyor ama Batı bu konuda askeri taktik olarak başarısı başarısızlığı ayrı bir tartışma hiçbir şey tutturamadı. O yüzden ben temkinli olarak aktarıyorum size. Odessa yönünde yalnız bir Ochakov'a yönelik yine füze saldırısı Rusya tarafından gelmiş. Kiev Independent gazetesi Ukrayna'nın bunu duyurmuş. Mykolaiv bölgesini vurmuş durumdalar. Yabancı gemiler 18 ülkeden 76 gemi 7 Ukrayna limanında bloke ediliyor hala diye bilgi aktarıyorlar. Tabii dikkatler Mariupol'e çevrildi. Azovstal'a sıkışıp kalmış neonazi Azak taburu var sadece ve onların rehin tuttuğu siviller var. Tahliyelerin bir kez daha engellendiği yolunda açıklamalar yapılıyor Rusya tarafından. Militanların pazarlık yapıp da Türkiye'ye gelmek istedikleri gibi bir takım iddialar bile ortaya atılmış oldu. bugün. Enteresan bu. Bir yandan da bu tesisi tamamen yerle bir yeksan etmek istemiyorlar. Donetsk, Donbas bölgesinde Mariupol, anayasal sınırlar içerisinde bir yer. Orası tabii üretim demek, istihdam demek. Gerçi ekolojik felaketler var diye Puşilin, Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri açıklama yaptı. Fabrikanın restore edilmesinden de bahsetti. Hani daha çok turizme daha sonra yönelmekten bahsetti. Ukrayna'dakinin bir iç savaş olduğunu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bulunanların 8 yıldır onların da Ukraynalı olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani Ukraynalılar Ukraynalılarla burada kapışıyor aynı zamanda. Ukrayna'nın kendine özel koşulları ötürü aynı zamanda Rus asıllılar tabii Sovyetler Birliği döneminden kalma bir durum. Mariupol çok önemli anti meydan orada da kurulmuştu sadece Donetsk ve Lugansk'ta değil. 2014'te Kiev'de Amerikan destekli darbe gerçekleştirildiğinde ve onlara saldıranlar da bu neonazi Azak taburu olmuş idi. Ve hatta 2014'te neredeyse sarmışlardı, kuşatmışlardı. Ama Minsk Anlaşması yapılmıştı. Minsk Anlaşması da Kiev yönetimi altına imza koydu ama uygulamadı. Uygulamadığı için de böyle bir durum içerisinde kıvranıyoruz efendim. Bir savaş koşulları ortaya çıktı. Tabii 9 Mayıs yaklaşıyor Nazilerden kurtuluşun yıl dönümünde. 9 Mayıs'ta katliamlar olmuştu bundan 8 sene önce. Şimdi 9 Mayıs Zafer Bayramı Azovstal'daki Naziler sayılmazsa, Nazi artıkları sayılmazsa kutlanabilecek. Nasıl kutlanacak onu göreceğiz. Dün Buça vakasından bahsetmeyi ihmal etmiştim ama orada da The Guardian gazetesinde enteresan bir yazı çıktı. Aslında Buça'daki işin katliam diye sunduklarının Rusya'dan ziyade Ukrayna tarafından gerçekleştirildiğinin altını çizebilecek unsurlar içeriyor Guardian'daki haber. Misket bombası ve metal parçacıklarla donatılmış top mermileriyle çoğu ölenler. Öyle yakın mesafeden infaz olmadığını söylüyorlar. Bunu göreceğiz tabii ki. Şimdi Transnistria bölgesi Sovyetler Birliği'nden kalmış, donmuş çatışma bölgesi. Moldova, Ukrayna arasında bir şerittir orası. Enteresan da bir yönetimi var. Gidip görmüş birinden dinlemiştim. Ben bildiğiniz sosyalizm geçerli. Her şey eğitim, sağlık, efendim hepsi bedava, konut falan böyle sıkıntılar yok. Tabii çok öyle batıdaki gibi lüks mallar işte müthiş şeyler yok ama daha basit ama insanların toplumsal olarak bir arada yaşayabildikleri yer diye. Bir de tabii mafyasından bahsedilir şimdiye kadar. Batı medyası hep onlardan bahseder Transnistria'yla ilgili olarak. Böyle karmaşık gidip görmeden ahkam kesmenin zor olduğu bir yer. Başkalarının yazdıkları üzerinden anlamanın zor olduğu bir yer. Şimdi tabii burada devlet güvenlik binasının yakınında bir dizi patlama yaşandığı, füze saldırısı olduğu iddiaları var. Ayrıca Rus barış gücü askerleri var dondurulmuş bölge olduğu için 90'lardan bu yana Sovyetlerin dağılmasıyla. Tiraspol askeri havaalanında vurulduğu iddiaları ortaya atıldı. Birkaç yerde patlama. Güvenlik kabinesi toplandı. Tabii Odessa'nın batısında yer alıyor Transnistria. Buraya tabii güvenlik kabinesi sonrası Moldova yönetimi bir toplantı yaptı. İçerideki güç mücadeleleri diye Mayasanu batı yanlısı bir lider seçilmişti yakın zamanda. Açıklama yaptı ama Ukrayna tarafından giren sabotajcılar olduğu söyleniyor. Böyle iddialar var. Neden şimdi orası birdenbire karışıyor? Acaba Moldova bir takım fırsatlar peşinde mi koşuyor bu dondurulmuş çatışmada? Yoksa Ukrayna zaten ordu dağılma noktasında lojistik hatlar vurulurken bir başka cephe mi açmak istiyor? Pek çok soru burada sorulabilir. 9 Mayıs zafer törenlerini iptal etmişler. Efendim Transnistria Cumhuriyeti'nde hatta bir takım Roman askerler, Ukraynalılar filan Transnistria'ya saldırıya geçebilir diye iddialar ortaya atılıyor. Çok dikkat çekici bu bölge. Rusya'dan hemen açıklamalar geldi. Sabotajcılar olduğu iddialarından sonra durum endişe verici, takip ediyoruz diye Peskov açıklama yaptı. Ama şu an için bir şey planlanmıyor dedi. Rusya Dışişleri aynı şekilde Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrei Rudenko'nun da açıklamaları oldu. Yani bu duruma müdahaleyi gerektirecek bir senaryo istemiyoruz. Yani buradan bizi zorlamayın yoksa fena olur deniliyor. Öyle okumak lazım. Soruşturma yapılıyor olaylarla ilgili. Bir provokasyon mu var? Karar verelim. Ona göre deniliyor tabii ki. Enteresan bu gelişmeler. Kafkasya'da da bu arada Azerbaycan'la Ermenistan arasında Son dönemde barış çabaları var Avrupa Birliği'nin ve Rusya'nın da ön ayak olduğu barış anlaşmasını artık nihayete erdirme konusunda ama orada da acaba Kafkasya cephesinden yeni bir belalar çıkabilir mi diye de bir not düşmek, şart düşmekte fayda var. Şimdi bugün Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i ağırladı. Ağırlıyor, Moskova ağırlıyor, Putin'le de görüşecek. Hemen Lavrov ilk görüşmeyi yaptı. Yaptıktan sonra da özel harekatla ilgili bilgi verdiğini söyledi. Basın toplantısı düzenledi. 8 yıllık bir ihtilafın sonucu gelişen bir kriz bu dedi Lavrov. BM şartının 51. maddesi Türkiye'nin de Irak operasyonunda kullandığı madde bu. Ukrayna ordusunun saldırıya geçtiği ki batılı kaynaklar aslında 16 Şubat'ta Ukrayna ordusunun batılı askeri kaynaklar saldırıyı başlattığını dile getirenler var. Bu dünya kamuoyunda çok anılmıyor. Rusya topraklarına dahil olmak üzere sadece Donbas değil. 51. maddeye atıf yapmış ve Suriye, Libya, Orta Doğu çözümü dahil diğer konuları da ele aldıkları anlaşılıyor burada. Kiev eğer silahla doldurulursa Batı tarafından o zaman müzakereler sonuç vermez demiş Sergey Lavrov. Jeopolitik bölgeye bakacak olursak diyor her şey Rusya'yı zapt etmek adına ve bu amaçla yapıldı. Ukrayna ülkemizin rahatsız edilmesi ve engellenmesi amacıyla sıçrama tahtası olarak kullanıldı demiş. Yani BM içinde kader anı geldi vurgusu yapıyor. Diyor ki yani uluslararası ilişkilerde öyle bir aşamadayız ki diyor Sergey Lavrov. Birileri kendi başlarına uydularıyla beraber herkesin ne yapacağına karar vermek istiyorlar. Ya öyle olacak ya da insanlık BM anlaşmasına, BM çerçevesine uygun hareket edecek. Yani Amerika yaptı, oldu. Başkası yapamaz. Yani bu işte olmuyor, bir yerde tıkanıyor. Dolayısıyla siz 30 sene boyunca bütün uluslararası hukuku paçavra yapıp attığınız zaman bir şey demeye zaten hakkınız kalmıyor açıkçası. En başta haklılık haksızlıkta buraya bakmak gerekiyor elbette. Arabuluculuktan bahsetmek için erken artık şimdi diyor. O kadar İstanbul görüşmeleri de yapıldı ama Ukrayna tarafının müzakerelerle ilgilenmediğini söylüyor. Biraz belki Zelenski'nin bir A bir Z demesiyle alakalı olabilir ki Antony Blinken'la Savunma Bakanı Pentagon Şefi Kiev'i ziyaret ettikten sonra yine savaşçı açıklamalar yaptılar. Ukrayna tarafında ben açıkçası bir çözüm müzakere isteği olduğunu düşünmüyorum doğrusu söylemek gerekirse ama Rusya ısrarla müzakereyi kovalıyor tabii bu açık. Lavrov'un ayrıca dün genel sekreterle görüşmesi dışında nükleer savaş riskine Pervi kanala çıkıyor ve orada sorular üzerine açıklama yapıyor. Diyor ki bu bizim ilkesel pozisyonumuz. Ama birileri sürekli olarak bu nükleer meseleyi şişiriyor. Bunu istiyorlar adeta. Tehlike çok ciddi yani sürekli altın çiziyorlar nükleer silah tehdidinin. Hakikaten nereden çıktı şimdi? Niye bunun altı bu kadar çiziliyor? Hani anlamak mümkün değil ve sürekli olarak bir yanıt isteniyor. Peskov'un CNN'deki söyleşisinde de ben Christian Amanpour'u dinlemiştim. Israrla sonra da nükleer silah, nükleer silah, nükleer. Yani neden şişiriyorsun şimdi bu tehdidi diye bir sormak lazım kendisine elbette. Evet, şimdi tabii Lavrov yenilenmiş bir biçimde önerileri sunduk ama ya adam bakmamış bile. Zelenski hakikaten ben de aktarmıştım size. Kendi danışmanlarının haberi var, kendisinin yok öyle. Sonra ertesi günü birdenbire geldi, elimize ulaştı, gördüm demeye getirdi. Velhasıl böyle bir çerçeve var. Sergey Lavrov ayrıca Amerika ve NATO'nun savunma hattını Güney Çin Denizi'ne taşımak istediğini de söylemiş. Zaten NATO'da kendisi bunu dile getiriyor. Stoltenberg'in kendisi söyledi. Haziran'da daha çok bunları tartışacağız. Tıpkı Varşova Paktı ve Sovyetler Birliği'nin ortadan kaybolmasından sonra savunma hattını Berlin Duvarı'nda 5 kez sınırımıza kaydırıp bize korkmayın güvenliğiniz için dedikleri gibi şimdi de Güney Çin Denizi'ne taşıyorlar demiş efendim. Evet, şimdi böyle bir çerçeve var ortada. Müzakere süreci devam etsin istediği anlaşılıyor. Rusya'nın altını çizerek açıklamalar yapıyorlar ama pek de buna yönelik bir şey yok. Gelişme yok. Ukrayna parlamentosu hatta NATO'ya katılma rotasını sabitlemeyi sabitleyen bir madde vardı. Bu maddeyi değiştirmeyeceğini bizzat Yüksek Rada Başkanı Ruslan Stefançuk ağzından duyurdu. Kendisi Mart ayında değiştirebiliriz demişti. Ama şimdi fikir değiştirmiş yine. Öyle değişiyor. Bir NATO üyesi olacağız. Hayır, bir olmayacağız, artık kabul etmemiz lazım. Yok olacağız, anayasamızda yazıyor gibi gibi. Belki Ukrayna'nın bu savaşı kazanacağı fikrinden hareketle yapıyorlar ama bu şekilde müzakere yürütmek zor tabii. Ukrayna'nın içinde bulunduğu durum hakikaten zor. 2 milyar dolar Amerika'dan acil yardım talep etmişler. Hazine Bakanı söylüyor açıkça bunu. Avrupalılardan da 5 milyar dolar istiyorlar. Oh çok şahane, 7 milyar dolar az para değil. Ukrayna diye bir devlet olmasa, batıya bağlansa zaten olay çözülecek diyebiliriz belki de. Tabii ki Donbas ve Güney Hattı hariç. Yani madem parasını Amerikalılar ve Avrupalılar ödüyor, o zaman niye ayrı bir devlet var diye de sorulabilir. ABD 713 milyon dolarlık askeri destek sağlayacak Blinken'la Austin'in savunma bakanı Amerikan'ın Kiev ziyareti sonrasında söyleniyor bu. Ayrıca Pentagon şefi 40 kadar ülkeyle savunma görüşmelerine ev sahipliği yapmış ve silah teslimatını senkronize hale getirelim, işte hızlandıralım falan bunları konuşmuş ve orada da Ukraynalılar yenebilirler vurgusu yapmış. Finlandiya ve İsveç NATO'ya Mayıs ayında başvurmayı planlıyorlarmış. İki liberal ve batıcı ve Amerikancı kadın lideri var. Hem Finlandiya'nın hem İsveç'in, ama içerideki kamuoyunda da tabii Ukrayna çatışmasıyla birlikte böyle bir korku iklimi yaratıldı. Ve bir sanki NATO'ya üye olunca tamamen barış içerisinde kalabileceklerini düşünüyorlar. Herhalde böyle bir perspektif var. Avrupa'dan sevkiyatlar, Polonya'dan tank sevkiyatı doğrulandı, başbakan açıkladı ama detaya girmek istemiyorum diye. Yeni tanklar gitti de o tankları inşallah kullanabilirler. O yüzden hep eski Sovyet Cumhuriyetleri'nin silahları vermeye çalışıyorlar. Çünkü 17-18 yaşında genç insanlar zaten kendi bu silahları bile kullanmayı bilmiyorlar. Batı teknolojisi silahları nasıl kullanacaklar? Kalanları Ukrayna ordusuna. Hakikaten çok sıkıntılı bu cephe attı ama silahları basıyorlar tabii ki. Şimdi Avrupa Birliği ile yoğun görüşmeler var. Asıl Almanya'da kriz var. Önümüzdeki günlerde bunu konuşacağım konuklarımla. Savunma Bakanı Almanya'nın Gepard uçak savar top tanklarının ki daha eski model galiba bunlar, Ukrayna'ya teslimatına izin vereceklerini söyledi. Şimdi Scholz'u, başbakanı öyle bir sıkıştırdılar ki köşeye, militarist yeşiller ve hür demokratlar CDU-CSU yani Hristiyan Demokrat Birlik Partileri ile birleştiler. Hatta tehdit ettiler Scholz'u, önerge vereceğiz diye. Ve bir de üstelik Ukrayna acayip, yani Almanya'ya parya muamelesi çekiyor resmen Ukrayna yönetimi. Büyükelçiyi sınır dışı bile edemiyor Almanya. Düşünün, Alman liderlerine aşağılayıcı hakaret cümleleri bile kurabiliyor Ukrayna'nın büyükelçisi. Bandera'nın mezarını Münih'te ziyaret edip Nazi işbirlikçisine aynı zamanda çiçek koyup mezarına kahramanımız demiş de bir isim. Rheinmetall'den yeni 100 tane Marder sipariş etmişler, bu zırhlı araçlar. Hakikaten tabii Scholz'a da korkak da demeye kadar vardırmıştı bu büyükelçi. Böyle bir Almanya'da acayip tartışmalar var. Rheinmetall'de ağır silah ihracatı için hükümete başvuruda bulundu. Bir yandan da sanayi üzerinden Scholz'u sıkıştırıyorlar. Scholz da bu işin sonu nükleer savaşa bile varabilir. Bu gazın kesilmesi bizim sanayiyi alt üst eder telaşında ama kamuoyunu ikna edebilecek iradeyi sergileyemiyor. Merkel gitti, Scholz geldi. Almanya hakikaten çok zayıf bir liderlik olarak, çok zayıf bir görünümde ve basbayağı savaşı gazlayabilmek için alet haline getirilmiş durumda efendim. Eski Başbakan Gerhard Schröder'i Rusya ile kurulan ekonomik ilişkiler, enerji bağları üzerinden Sosyal Demokrat Parti'den ihraç etmeye kadar işi vardırabilirler. Bu konuda Saskia Esken açıklama yapmış, ihraçla ilgili iç soruşturma başlattıklarını duyurmuş. Yani bir ülkeyle, başka bir komşu ülkeyle enerji işbirliği ilişkisi geliştirmek bir ihraç sebebi olabiliyor Almanya'da. Hakikaten çok acayip bir şeyle karşı karşıyayız. Schröder en son maalesef hem sadece enerji değil, değerli materyallere ihtiyacımız var. O yüzden bu işin sonu iyi değil diye de dün aktarmıştım size, uyarıda bulunmuştu. Rusya burada 40 Alman diplomatı istenmeyen ilan etti. Nedir? Misilleme. Çünkü Almanya Rus diplomatları istenmeyen ilan etmişti. Fakat militarist yeşil Dışişleri Bakanı Baerbock, efendim nasıl bizim diplomatları sınır dışı ederler diye bir çıkış. Çünkü siz sınır dışı. Yani Rusya'nın bu diplomatlarla ilgili adımları hep önce Batı ülkeleri sınır dışı ettiği için atılıyor karşılıksız bırakılmıyor. Bizim diyor ki Bayerba, bizim sınır dışı ettiğimiz Rus diplomatlar bir gün bile diplomasinin hizmetinde olmadılar. Mesela Almanya tank veriyor Ukrayna'ya, diplomasinin hizmetinde çalışıyor değil mi? Hakikaten çok acayip. Yıllarca özgürlüğümüzü ve toplumumuzun birlik olmasına karşı mücadele ettiler gibi cümleler kuruyor. Hakikaten German Marshall Fund'dan aldığı paraların hakkını veriyor Annalena Baerbock bu söylemleriyle. Peki o zaman siz kendi sisteminizi başkalarına taşımak için acaba neler yapıyorsunuz diye de sormak lazım. İslamcıları destekleyebiliyorlar, aşırı sağcıları destekleyebiliyorlar değil mi? Yani demokrasi yaratacaklar oradan. Hakikaten inanılır gibi değil. Ve tabii ki Çin. Şimdi birazdan bağlanacağız Doktor Barış Adıbelli'ye. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi Ukrayna'ya ilgili olarak. Üçüncü Dünya Savaşı istemiyoruz. İtidal göstersin tüm taraflar diye. Alıcısı yok efendim. İtidal falan istemiyor Batılılar. Bana sorarsanız bildiğiniz dünya savaşı çıkartmak istiyorlar. Bunu da şimdilik Ukrayna üzerinden yapıyorlar. Boris Johnson Hindistan'a gitmişti. Ne çıkarttı ne çıkartamadı bilemiyoruz ama Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de hemen bir Hindistan çıkartması yaptı. Rusya'ya karşı yaptırımları destekleme çağrısında bulundu. Asya desteklemiyor. Dünyanın yarısı desteklemiyor çünkü. Küçük ülkeler destekliyor. 140 ülke kınadı ama toplam nüfusları dünya nüfusunun yarısına tekabül ediyor. Asya kanadı boş. Ukrayna'da Rusya'nın stratejik yenilgisini sağlamaya niyetli olduklarını bir açıkça dile getirmiş. Neonaziler Y'dir Rusya'dansa diye düşünüyorlar herhalde. Hakikaten böyle bir acayip durum. Sonra süslü püslü cümleler de kurmuş barışçı ve müreffeh. Hint Pasifik istiyoruz. Bakınız Amerika'nın söylemini Avrupa Komisyonu'nun seçilmemiş bürokratı, bildiğiniz Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın söylemiyle konuşuyor. Asya'yla çok yakın ilişkileri var tabii ki. Hem Çin'le hem Hindistan'la ticari ilişkileri var ama Asya Pasifik değil, Amerikan adlandırmasıyla Hint Pasifik ifadesini kullanıyorlar. Çinliler de bu arada Hindistan'la daha iyi ilişkiler kuruyorlar. Belki yakında Çinliler Hint Pasifik, Hint Asya Pasifik diyebilirler. Tabii böyle bir çerçeve var. Efendim burada tabii Çin'i hemen atıf yapmış. Ama Çin'le de yine birazdan Doktor Barış Adıbelli ile konuşacağız. Solomon Adaları Pasifik'te Çinlilerle savunma anlaşması yaptı Solomon Adaları yönetimi. Vay efendim nasıl yaparsın oldu. Çok acayip işler. Alenen tehdit ettiler efendim. Eğer bölge güvenliğine tehdit diyorlar bu anlaşma. Yani NATO'nun Ukrayna ile anlaşması mesela hiç tehdit değil ama bu tehdit. Eğer Çin askeri konuşlanırsa Amerika misillemede bulunur. Nereye, ne yapar? İşgal eder. Açıkça bunu dile getiriyorlar. Avustralya'da dile getiriyor. Doğu Asya ilişkileri müsteşarı Daniel Crittenbrink, Amerika'ya 7000 kilometre uzaklıktaki bu Solomon Adaları'nın burnunun dibindeki Çin'le işbirliğinden çok rahatsız olduklarını, açıkça askeri müdahale tehdidi savurduklarını dile getirmiş durumda. Böyle bir acayip bir çerçeve var efendim. Evet, küresel askeri harcamalar ilk kez 2 trilyon dolar çıtasını açmış. Bu Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün raporu ortaya koyuyor. Bakıyorum burada tabii ki ABD, Çin, Hindistan, efendim Britanya, Rusya 5. sırada çıkmış. Bu savaş pek çok şeyi etkileyecek. Euro ve dolar ruble karşısında en düşük seviyelerden işlem görüyor. 24 Şubat'ta operasyon başladığında rublenin değeri çok düşmüştü ama çok kısa sürede toparladı. Moody's küresel enflasyonun bu yıl yüksek kalacağı beklentisini açıkça dile getirmiş durumda. Enerji fiyatları vesaire. Baltık devletleri Rusya'da elektrik ithalatını ikiye katlamışlar burada. Bu da enteresan. Mart ayında ithalat Ocak ayına oranla ikiye katlanmış. Bu da güzel. Petrol için Libya'yı sevk etmeye çalışıyorlar. Libya'da petrol üretiminde kesintiler var. Devlet Yüksek Konseyi üyeleri petrol üretimine başlanması çağrısı yapmışlar. Petrol ihtiyacı var çünkü. Evet, şimdi Barış Adıbelli'ye bağlanacağım ama onunla da çok uzun sürüyor. Bir türlü bitiremiyoruz konuşmayı. Asya konuşmayı seviyoruz. O yüzden eksik kalacak diye kaygılanıyorum. Hemen Twitter'ı söyleyip Barış Bey'e geçeceğim. 44 milyar dolara anlaşmaya vardı Elon Musk Twitter ile, şirketiyle, ABD merkezli sosyal medya platformuyla satın alma işlemi duyuruldu. Elon Musk çok mutlu. İfade özgürlüğünden bahsediyor. Twitter'ı eleştirmişti bu sansür karartma ortamında. Elon Musk acaba neyi değiştirecek diye sormak lazım. Bolivya'da lityum için darbe yapılmasını açıkça savunmuş Elon Musk. Göreceğiz tabii. Donald Trump, ben Twitter'a dönmem. Bu özgürlükçü Amerikan liberal sosyal medyası Donald Trump'ı yasakladığında kimsenin gıgı çıkmamıştı. Kendi istedikleri seslerin duyulmasını istiyorlar. Ben de Twitter Trump'tan hoşlandığım için söylemiyorum ama bu işin ucu sınırı kalmaz. Yani bir kere kestiğiniz zaman Amerikan başkanını herkesi kesersiniz. O yüzden tek tek insan avlıyorlar zaten, öyle bir hale geldi. Twitter'la ilgili haberleri daha geniş olarak vermeye çalışacağım. Şimdi ama Barış Bey'e dönmem gerekiyor. Bekletiyorum çünkü. Barış Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Bir an önce bir şeyler aktarayım dedim. Kalanlar var çünkü notlarımdan, ama çünkü sizin de Asya konuşmaya başlayınca ucu bucağı kalmıyor. Her şeyi konuşmaya başlıyoruz. Hakikaten çok da engin bir takım bir bölge, bir gelişmeler arka arkaya geliyor. Bitiremiyoruz. Onun için kusuruma bakmayın. Beklettim biraz şimdi. Bir süredir sizin en son Pakistan'da İmran Han devrildiğinde bir şekilde bir parlament içerisindeki kliklerle konuşmuştuk. Orada bırakmıştık. Fakat işler ilerliyor. Çin'den sürekli uyarı var Batı'ya. Yani ben öyle okuyorum. Biraz belki Haziran'da NATO zirvesi var ve Çin'i daha spesifik olarak daha ne kadar tabii ki hedef alacakları o ayrı dava, ama arka arkaya Hindistan çıkarmaları geldi. Britanya'dan, Ursula von der Leyen'den falan. Arada bir de Avustralya bağlamında küçücük Solomon Adaları'yla ilgili bir fırtına kopuyor. Önce Solomon Adaları'ndan başlayarak sorayım. Ne oluyor? Neden Çin Solomon Adaları'yla böyle bir işbirliği yapınca neden bu kadar ayaklanıyorlar? Amerikalılar işgalle dahi tehdit ediyorlar. Neden böyle oluyor?
Yani şimdi tabii haritaya baktığınız zaman Solomon Adaları veya uluslararası politikanın genel olarak çerçevesine baktığınız zaman Solomon Adaları pek etkin veya bilinen bir yer değil. Haritada evet. Bile küçücük böyle bir adacıklar grubu, uzak doğuda, Pasifik'te hatta çok da görünen bir yer değil. Ancak burasının şöyle bir özelliği var. Baktığınız zaman yine haritaya Avustralya ve Yeni Zelanda'nın aslında arka bahçesi gibi bir noktada bu adalar. Sadece orada tabii Solomon Adaları yok. Yani birçok ada var.
Evet, ama hatta 2000 kilometre ötede yani sonuç itibariyle. Ben baktım yani kilometreleri.
Yine haritaya baktığınız zaman çok yakınmış gibi duruyor. Böyle hemen Avustralya'ya elini uzattığı zaman yakalayacak gibi duruyor. Mesela orada Yeni Kaledonya var Fransa'nın kontrolünde. Evet. Bir üstte Papua Yeni Gine var. Şimdi mesele şu aslında. Mesele daha önce de söylediğimiz yeni bir dünya düzeninin kurulduğu, yeni bir dünyanın kurulmakta olduğunu, yeni bir dünyanın gelmekte olduğunu hep söylüyorduk. Tabii bu dünya gelirken beraberinde jeopolitik eksenlerin de birbirleriyle mücadelesine ve rekabetine neden olarak geliyor. Dolayısıyla şimdi Asya Pasifik'te bir köşe kapmaca başladı. Aslında bunu Ukrayna Savaşı biraz kesti gibi, ama bu çok önceden 2011'lerde başlamıştı. Dolayısıyla Çin'in yükselen Asya'yı çok konuştuk da yükselen Çin hiç konuşmuyoruz. Bakın bu çok önemli bir şey aslında. Hep konuşuyoruz yükselen Asya, ama bir de yükselen Çin var. Yani bu yükselen Çin'i de konuştuğumuz zaman kuşak ve yola hapsedip geçiyoruz. Aslında bir de yükselen Çin gerçeği var orada. Sadece yükselen Çin gerçeği yok. Şimdi başka şeyler de yükseliyor orada. Şimdi biraz sonra belki konuşacağız. Bir Hindistan gerçeği var. Bir de Asya'dan, ya da şöyle söyleyelim, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir Pasifik gücü olarak bu bölgede yükselişi. Bir başka deyişle Hint-Pasifik bölgesinin yavaş yavaş daha da görünür hale gelmesi. Şimdi Avustralya ile Çin pandemiyle birlikte daha önce de aslında var olan ama bir şekilde üstü örtülü olan, bir nevi buna bölgesel rekabet de diyebiliriz, bir takım sorunları ortaya çıkardılar. Özellikle Avustralya pandemide Çin'i suçladı falan ve dolayısıyla giderek özellikle sonbaharda AUKUS'unda kurulmasıyla birlikte saflar ayrıldı burada. Saflar ayrılınca Çin'in şimdi şöyle bir stratejisi var. Onu kuşak yol ve deniz ipek yolu çok kullanıldı. Adeta birer taş gibi, inci taşı gibi bölgeyi tamamlama noktasında teker teker ikili ilişkiler. Sizinle daha önce de konuşmuştuk. Çin böyle bir blok kurup, bir eksen kurup, bir pakt kurup, ülkelerle topluca bir arada olmak yerine ikili ilişkilere önem veriyor. İşte kuşak ve yolun bile aslında temel felsefesi bu. Dolayısıyla burada Solomon adaları bu yeni stratejindeki aslında bu strateji eski Pasifik ada ülkeleriyle işbirliği formu diye Çin'in zaten mevcutta bir yapısı var. Bunu sürekli de pandemi öncesinden başlayıp devam eden yıllık belirli toplantıları olan bir süreç. Zaten Çin bu tip şeyleri yaparken muhakkak bunun bir formunu, bir kalkınma zemini oluşturuyor. Nereye bakarsanız bakın, Orta Doğu ile ilgili var, Afrika ile ilgili var, uzatmayalım.
Evet.
Şimdi Solomon Adaları'na baktığınız zaman haritada Pasifik'in batmayan uçak gemisi dersek yanılmış olmayız. Hani bunu sık kullanıyoruz ya Asya'da, Tayvan konusunda,
evet,
Doğu Akdeniz'de efendim, Kıbrıs konusunda. Ben şimdi ona bir de şey ekledim, Karadeniz'de Kırım ekledim batmayan uçak gemisi olarak. Şimdi Solomon Adaları da bende. Şimdi önemli olan şu, bir anlaşma yaptılar. Tabii biliyorsunuz 2019'da bir takım karışıklıklar yaşadı bu Solomon Adaları.
Evet.
Ya biliyorsunuz böyle jeopolitik rekabet başlayınca daha dün hiç önemsemediğiniz adalar, adacıklar bir anda kıymetli tabii hale geliyor.
Amerikalılar hemen Solomon Adaları muhalefetiyle demokrasi konuşmaya başlamışlar.
Yani maşallah, yani Yeni Zelanda'da, Avustralya'da, burnunuzun dibindeki adalar aslında ama sonradan sonraya kıymete bindi. Dolayısıyla 2019'da itibaren bu Çin'in Pasifik adalarına yönelik bir, tabiri caizse, kalkınma taarruzu, işbirliği taarruzu, o biraz önce bahsettiğim forumla birlikte dikkate geldi. Tabii daha önce 2021'de karşılıklar çıktı. Sebep de şu, bu Tayvan adasını ülke olarak tanıyan zaten bir avuç ülke vardı. Bunların da çoğu bu Pasifik'teki ada ülkeleriydi. Tayvan'ın işte çeşitli ekonomik yardımlarıyla falan bu tanımayı devam ettiriyorlardı. Kiribati de dahil olmak üzere Solomon Adaları bir karar aldı da der ki ya biz bundan sonra Çin'le yola devam edeceğiz. Yani Çin halkının meşru temsilcisi olarak Çin Halk Cumhuriyeti'ni, Pekin yönetimini tanıyoruz dediler. Bu bizden büyük bir kargaşa çıkardı. Bu şeyi uzun onu anlatmaya gerek yok ama şunu söyleyelim. O süreç aslında Çin'le olan diplomatik ilişkilere karşı adaların bazılarında bir infiale yol açtı ama bu infial dış destekliydi. Yani içeriden değil, siz biraz önce bahsettiniz Amerika faktörü, Avustralya, Yeni Zelanda, dışarıdan özellikle bu konuda. Çünkü burası önemli. Bugünkü güvenlik anlaşmasıyla, ya bugünleriz günler önce yapıldı ama daha onaylanmadı. Bir güvenlik anlaşması yaptı yakın zamanda, onun için de gündeme geldi. Mesele şu, oraya donanma üssünü kurma hakkı kazanıyor deniyor Çin'in. Şimdi Çin eğer bu hakkı kazanıyor ve gerçekten burada deniz kuvvetleri için bir donanma üssü inşa edecekse o artık Avustralya'nın, Yeni Zelanda'nın burnunun dibinde, tabiri caizse onların arka bahçesinde Çin donanması yer alacak ki bu...
Evet ama şunu soracağım Barış Bey, yani tabii 2000 kilometre ötede Çin donanması olacak. Amerikan donanması Çin'in birkaç yüz kilometre ötesinde. Yani ne yapacağız şimdi?
Şimdi bu bir satranç oyunu. Doğru, bu bir satranç oyunu. Şimdi
gücü yeter diyorsunuz.
Yani o da var. Yani tabii, siz Çin'in burnunun dibinde, Tayvan'da, Güney Çin Denizi'nde hamle yaptığınız zaman Çin de bunu ister istemez Solomon Adaları, daha ben bu adaları başka adaları da ekleneceğini düşünüyorum. Buralar da hamle yapacak. Tabii şimdi bakın, şunu yine göz ardı ediyoruz. Bunu yarın bir gün Çin kuşak ve yol bağlamında Deniz İpek yoluna bağlayacak. Bakın yani bu ilişkiler
önemli bu tabii.
Tabii ilişkileri biliyorsunuz aslında bu yeni bir şey değil. Çin yani bunu Sri Lanka'da yaptı. Efendim Pakistan Gwadar'da yaptı. Şu anda Basra Köşesi'nde İran'la örneğin görüşüyor. İsrail'le yaptı. Yani bunu yapıyor Çin zaten, bu liman projeleri var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri totalde zaten buna karşı çıkıyor. Şimdi dolayısıyla bu sadece orada Avustralya, Yeni Zelanda değil, bakın Japonya'da var. Şimdi son günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin bir biliyorsunuz yeniden Kuat'ı öne çıkardığı bir nokta var. Burada dikkat ederseniz geçen hafta NATO Dışişleri Bakanları toplantısında bir tema vardı. NATO Asya Pasifik Ortaklığı. Kimler katılmıştı buna? Asya Pasifik adına Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore. Şimdi Solomon Adaları neden önemli hale geldi görüyorsunuz. Çünkü NATO bir şekilde burada yeni bir ortaklık yapısı oluşturacak. Quad veya AUKUS. Yani AUKUS önemli, Avustralya, İngiltere Amerika Birleşik Devletleri 3'ü var. Şimdi buna Yeni Zelanda ve Japonya'nın eklenmesi tartışılıyor. Şimdi bunu eklerseniz Quad ne olacak? Quad'ı siyasi işbirliğine çevirip AUKUS'u bunun askeri kanadı haline getirmeyi de düşünüyor Amerika. Bu yönde çalışıyorlar. Şimdi tüm bunları üst üste bindirdiğiniz zaman o zaman bu Solomon Adaları inanılmaz bir önemli bir şey haline geliyor. Orada böyle tam bir şeyin ortasında. Bu eksenin, Amerikan eksenin tam ortası bir hançer gibi Çin orada bayrak dalgalandıracak. Dahası var, hemen yanında Papua Yeni Gine var. Papua Yeni Gine ile de ilişkileri çok iyi Çin'in. Şimdi dolayısıyla ben tabii yukarıdan yukarıya doğru diğer ülkeleri sayarız. Haritayı önümüze açtığımız zaman Çin'in burada bunun zemini zaten kuşak ve yol üzerinden bunu ince ince işliyor. Ancak ben bu noktada bir şey daha soruyorum. Peki Hindistan hangi eksende yer alacak?
Evet, şimdi ben de oraya gelecektim şimdi. Evet. Arka arkaya çıkartmalar yapılıyor Hindistan'a. Evet. Öyle S-400 alıyor Rusya'dan ama yaptırım falan uygulanamıyor. Adı bile, lafı bile geçmez yani durumda. Fakat tabii Hindistan'ı okumakta da zorlanıyoruz. Şimdi Pakistan'da tabii hemen bir iktidar değişikliği oldu. Sırada Hindistan mı var diyeceğim. Hindistan da biraz karışık bir ülke. Yani Modi ile biz özdeşleştirerek bakıyoruz ama komünist eyaletleri bile var Hindistan'ın. Kocaman bir ülke. Evet. Nüfuz etmesi biraz daha zor olduğu için mi bu kadar? Boris Johnson gitti, şimdi Ursula von der Leyen gitti falan. Yani siz nasıl okuyorsunuz? Hindistan'ın duruşunu nasıl okuyorsunuz? Bütün bunlarla birlikte. Ne yapmaya çalıştıkları anlaşılıyor ama.
Görünümle. Size katılıyorum. Gerçekten okuması zor. Biraz da tabii Hindistan'ın yakın siyasi tarihteki duruşuna da bakmak lazım. Şu anlamda bir şey söyleyeyim ben. Bir Pakistan kadar Müslüman parçayla yaşıyor Hindistan'da. Yani ben onu öğreniyorum. Bir Pakistan kadar bir Pakistan da Hindistan içinde var. Yani oradaki Müslüman nüfusun sayısı da yüksek. Bir de şöyle bir şey var. Evet, dünyanın en büyük demokrasisi ama dünyanın da en tehlikeli demokrasisi. Pamuk ipliğine bağlı bir demokrasi. Yani üflediğiniz zaman dağılacak bir demokrasi. Onu da söyleyeyim. Çünkü içsel çatışma böyle yani zar zor bir barış içerisinde duruyor. Herkes birbirine kavgalı. İşte Hindular, Müslümanlar, Budistler, şeyler böyle. Yani çok karman sorman bir.
Evet.
Ancak burada şu var. Evet, dedik ya, geçen sizinle de konuştuk bunu. O stratejik üçgeni kuracak mı Hindistan? Şimdi Hindistan şunu diyor. Ben bağımsız dış politika izleyeceğim diyor. Ve Hindistan uzun zamandan beri 1907'de bu tarafa bağımsız, tarafsız.
Bağlantısızların önemli bir.
Önemli yani şeyi en başındaki sınırda bir tanesiydi. Ve hala da bu çizgisini sürdürmeye çalışıyor. Ve şunu gördük. Hindistan üçüncü bir eksen oluşturmaya yönelik bir sanki bir eğilimi var. Bu da ilginç bir bize şey getirecek. Yani Çin, Rusya bloğuna katılmak yerine tıpkı Soğuk Savaş 1950-55'te Banduk'la birlikte başladığı o şeye doğru bir yanaşma var. Şimdi geçen hafta Amerika'da 2+2 toplantı yapıldı. Savunma Bakanları, Dışişleri Bakanları bir araya geldi. Modi ile Biden da video konferansta bu toplantıya katıldı. Amerikalılar Hindistan'ı ikna edemediler. Ne konuda? Bir, savunma alanında Rusya'yla ilişkileri kesin, biz size açığınızı kapatırız. İki, petrol alımını kesin. Hindistan dedi ki kardeşim, bizim bir aylık tüketimimiz, bir ayda aldığımızı senin Avrupa Birliği müttefikin, Avrupalı müttefiklerin yarım günde alıyor. Onları eleştirmiyorsun, onları ikna etmeye çalışmıyorsun ama bize ayda, bir ayda aldığımız tutar böyle ama Avrupa bunu yarım günde alıyor. Dolayısıyla çifte standartlar, biz dedi bağımsız bir diplomasi ve dış politika takip edeceğiz. Hindistan kabul etmedi. Sonra Boris Johnson gitti ikna için. O biraz daha kibar bir dil kullandı. Boris Johnson'a da Hindistan'ın verdiği cevap 3 aşağı 5 yukarı ayrı, o aynı. Ve Avrupa Birliği Komisyon Başkanı gitti. Bakın von der Leyen ne konuştu? İklim değişikliği, yeşil enerji, şeye bile gelemedi. Yani bu Ukrayna meselesinde Rusya değil de ya tarafsız ya bu tarafa doğru yanaşın diyemediler. Şimdi dolayısıyla hala bu konuda ısrar. Ancak şunu gördük. NATO, Avrupa, Asya Pasifik ortaklığı toplantısında mesela Hindistan yoktu. Adı geçmedi. Amerika Birleşik Devletleri son dönemde Asya Pasifik'teki ittifakları vurgularken Hindistan adını almıyor. Anmıyor. Ve şu an Hindistan üzerinde çalışıyorlar.
Ama Hint Pasifik diyorlar. Hint Pasifik diyorlar hala ismine. Von der Leyen de kullandı.
Onu diyecekler mecbur, çünkü onu artık öyle koydu. Yani şimdi her ülkenin girişine çıkışına göre değiştirmiş. Gerçi değiştirir. Bakın bir örneği var. Şimdi hatırlayalım. Ellerin ortasında Bağdat Paktı'nı koyduk. Irak çekilince Cento'ya çevirdik. Hatırlıyorsunuz.
Evet.
Bölgesel paktı. Şimdi Amerikalılar yapabilir. Yarın ne olur?
Ben esprisine sordum zaten. Çok önemli değil, size anlatıyorum.
Hayır, bunu konuşuyorlar. Bu tartışılıyor. Biz adını verdik diyor. Bu önemli bir şey. Doğru noktayı söylüyorsunuz. Hint Pasifik demesinin buradaki anlamı şuydu. Batı'da Hindistan'ı bir sütun olarak oraya koyarken Doğu'da Japonya ve öteki ülkelerle bir yapı teşkil edecekti. Şimdi siz bu sütunun birini yıktınız. Hindistan yokum diyor. Şimdi yokum dediği zaman Hindistan'ın yerine hangi ülkeyi koyacaksınız? Pakistan'da evet. Yapamazsınız. Yani Pakistan, Hindistan'ı evet. Ehlileştiremezsiniz. Bu şeye getiremezsiniz. Sonuç olarak şu var. Çinlilerin dediği gibi İl Pasifik stratejimiz de bölgenin de çöktü. Çünkü Hindistan bu oyuna gelmedi deniyor. Ama ben daha oyunun yeni başladığını düşünenler de bu oyun daha yeni başlıyor. Yani Hindistan meselesi öyle hani bir gecede biz de dedik ya stratejik üçgeni kuracaklar falan ama Hindistan öyle demiyor. Hindistan kendi tartışmaları başka yönde. Ha bu noktada evet. Amerika Birleşik Devletleri Hindistan'a yarın düşman olursa tırnak içinde. Bu ne demek? Yani bu tamam hep dostluk yeri, dostluk yeri. Şimdi Hindistan pek için uğraşılıyor. Önce S-400'lerden itibaren bir şeyle başlarlar yaptırımı. Ondan sonra Hindistan'ın aleyhine olan süreci başlatır. Bu o zaman Pasifik bölgesinin ve stratejik geleceğini nasıl engeller? Şunu da söyleyelim. Ceyda Hanım sizinle konuştuk. Aslında yolları Ukrayna Savaşı'yla ayırmadılar. Yolları o gün AUKUS'ta Hindistan'ın yer almamasıyla ayrılmıştır. Eylül ayında AUKUS kurulduğunda Avustralya, Amerika ve İngiltere bu yapıyı üçü bir arada kurunca işte İngilizce konuşan ülkeler. Ama Hindistan da İngilizce konuşuyor.
Evet değil İngilizce mi? Orada biraz var. Irkçılık tırnak evet. içerisinde kokuları diyeceğim yani evet. abartmayayım tabii ama hani biraz hani öyle bir şey hissediliyor. Peki evet, çok çok teşekkür ediyorum. Daha başka ekleyeceğiniz varsa alabilirim.
Son bir şey söyleyeyim. Tabii. Müsaade ederseniz. Oradaki AUKUS'ta biliyorsunuz Avustralya'yı nükleer bir güç haline getirme adı katıldı. Evet. Öbür taraftan Hindistan'ı hala resmi bir nükleer güç olarak görmüyor. Bu yönde de Hindistan'la herhangi bir işbirliği yok. Nükleer silahlar üzerinde söylüyorum. Dolayısıyla evet. Hindistan bütün bunları gördüğü için o gün yolları ayırdı. Ukrayna Savaşı'yla değil. Yani onun için bunun köklerini biraz geriden aramak lazım. Bu evet. daha çok tartışma götürecek. Daha çok yansımalarını biz göreceğiz. Evet. Bu kadar söyledi. Asla söyleyecek şey çok da.
Evet tabii bitiremiyoruz konuşmaya başlayınca hakikaten Asya meselesi. Ben yine arayacağım sizi mutlaka bir fırsatı çıkar. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için.
Sağ olun, sağ olun. İyi geldiler diliyorum.
Evet, dünya nereye gidiyor? Hakikaten önemli güçler var dünyada. Onların tuttukları yerleri takip etmek gerekiyor. Anlayabilmek için önümüzdeki gelişmeleri. Onun için zaten böyle çok uzak bölge Solomon Adaları'ndan bize ne diyebilirsiniz. Ama işte bu küresel resimde hakikaten oturduğu bir yer var. Bunu anlamaya çalışıyoruz. Barış Bey de bunları yakından sürekli olarak takip ediyor. Ben de etmeye çalışıyorum ama ben tabii bütün dünyaya baktığım için onun kadar detaya her zaman hakim olamıyorum. Kendisi akademisyen aynı zamanda bölgeyi de iyi biliyor. Şimdi kalan dünya haberlerini de aktarmak istiyorum çıkışta. Twitter'ı konuşacağız demiştik. Twitter tabii Elon Musk'a satıldı. Umarız sözünü ettiği ifade özgürlüğü olur ama ilk etapta, ilk çıkışta satın almanın mutluluğu içerisinde açıklama yaptı ve bir takım şeyler söyledi. İşte Twitter adeta bir bütün konuların hayatı önünde konuların tartışıldığı dijital şehir meydanıdır filan dedi. Ürünü geliştirmekten filan bahsetti. Spam botları alt etmek dedi. Tüm insanların kimliğini doğrulayarak gibi bir ifade kullandı. Tabii bir küçük çaplı ayaklanma var Twitter'da. Anonim kimlikler pek çok ülkede geçerli. Bunu mu değiştirecek? Pek öyle demiyor gibi ben şimdi iddia etmeyeyim ama ben öyle anlamadım. Daha çok spam ve botlardan herhalde bahsediyor ama göreceğiz tabii nereye varacağını. Twitter içerisindeki tartışmaları da bu hafta konuşmaya çalışacağım. Tabii herkes dedikodusunu yapıyor. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos Çin'in platform üzerinde Twitter üzerinde nüfus kazanmış olabilir mi diye bir tweet attı, soru sordu. Yani biraz yine bakınız çok acayip yani nasıl nüfus kazanmış, etiketleniyor Çin'le ilgili her türlü medya, insanlar, batılılar kendilerinin dışında gördükleri güçler ve o güçlere bağlı medyayı, kuruluşları zaten etiketliyorlar. Nasıl bir etkiden bahsediyor doğrusu çözemiyorum ya da böyle bir korku şeyi yaratmaya mı çalışmak var arkasında bilemiyorum. Dmitri Medvedev, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı bu konuda açıklama yapmış ve demiş ki yani Elon Musk satın aldı diye Twitter daha demokratik, daha ifade özgürlüğüne sahip bir platform olmayacak demiş. Mucizevi bir değişim yaşanmayacak. Elbette yani Amerikan şeyini terk etmedikçe sosyal medya kuralları sahiplerini değil kayıtlı oldukları ülkeleri ülkeler belirliyor bu sosyal medya kurallarını demiş efendim. Evet, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün 30 yıllık direktörü Kenneth Roth, Esad laneti kendisini de buldu. Baş Esad düşmanı beni bloklamıştı Suriye ile ilgili İnsan Hakları İzleme Komitesi'ne yönelik bir eleştirim yüzünden Twitter'da alenen bloklamıştı beni. Böyle blokladıkları var. Görevi bırakma kararı almış efendim. İnsan Hakları İzleme Örgütü umarım daha hayırlı bir yönetici bulur kendisine. Ben kendi şahsi deneyimimden yola çıkarak söylüyorum. Yıllardır Kenneth Roth'la anılıyordu. Alenen savaş taraftarı olmuştu. Suriye'de rejim değişikliği taraftarı. Hani bunu dengelemeyi hani başında bulunduğu kurum itibariyle biraz da dengeli konuşayım falan da demiyordu. Direkt doğrudan Amerikan yönetimi ne diyorsa o da o şekilde bir tavır alıyordu. Bir sürü sahte haber de yaymıştı ayrıca. Zannedersem beni bloklaması da bununla ilgili yaptığım bir ikaz üzerine gerçekleşmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri dün kabul etmişti. Bugün Putin'le telefon görüşmesi yaptı. Genel olarak telefon görüşmesinde Türkiye'nin tarafsızlığı, İstanbul'da liderleri buluşturma arzuları dile getirilmiş. İstanbul sürecinin devamı ama ben başta size aktardım. Müzakerelerde henüz öyle bir aşamaya gelinemiyor. Çünkü Amerika bu savaşın devam etmesini istiyor çok açık bir biçimde. Türkiye'de bir yandan böyle bir müzakere zemini oluşturmaya çalışıyor. Vladimir Putin Erdoğan'a Kremlin'in açıklamasına göre Azovstal'daki neonazi Azak taburu güçlerinin silah bırakması için emir verilmesi gerektiğini söylemiş. Bilgi vermiş bu arada. Bunu belirtelim. Evet, Gezi Parkı davası. Hepimiz oradaydık. O bir hakikaten iktidara yönelik eleştirilerin son derece barışçı. Ben Arap isyanları dahil pek çok coğrafyayı dolaştım. Hiç Türkiye'deki gibi liderliksiz, bu iyi bir şey kötü bir şey ayrı. Yani belki liderlik olması daha iyi bir şey olurdu siyasi hedefler bakımından. Öyle değildi hakikaten. İnsanların yeter artık yiyeceğim ekmeğe karışma, suyuma karışma, ağacımı kesme, yıllardır bildiğim parkın üzerine AVM kurma, 100 yıl önceki nostaljileri canlandırmak için. Bu itirazdı ve belki de ilk başta dinlenseydi hiç o boyutlara varmayacaktı. Dinlenmediği için oldu ama bu yıllar sonra kapanmış bir dava üzerinden hepimiz biliyoruz. Darbe girişimi 15 Temmuz'la birleştirildi ve aradan insanlar seçildi maalesef ve dün açıklandı. Osman Kavala casuslukla yargılanıyordu. Oradan değil ama hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüsten müebbet hapse çarptırıldı, ağırlaştırılmış. 18 kişi toplamda, 17 sanıklı dava cezalar aldılar. Özellikle Mücella Yapıcı'yı anmak istiyorum. Burada hakikaten çevre için, kent için uğraşan önemli isimlerden birisiydi. Diğerleri de öyle. Kimseyi ihmal etmek istemiyorum. Vaktim yok maalesef ama. Tepkiler var Batı'dan. Tabii Türkiye'de kurulmasına hizmet ettikleri NATO çerçevesindeki değerler sistemine uygun Türkiye hükümeti, jeopolitik önemini anladıkları tepkileri var. Almanya'nın, Avrupa Birliği'nin, Amerika'nın, Osman Kavala'nın derhal bırakılmasını talep etti. Baerbock, Almanya'nın militarist dışişleri bakanı, kararın hiçbir delile dayanmadığını dile getirdiler. ABD aynı şekilde Türkiye'ye çağrı yaptığı derin bir rahatsızlık ve hayal kırıklığı. Ben açıkçası bekliyordum, bir intikama adeta dönüşmüştü bana göre. Çünkü çok acayip hakikaten. İfade barışı, toplanma, örgütlenme özgürlüğü. Maalesef böyle demokrasi geliştireceğiz diye bulaştıkları ülkelerde böyle sonuçlar çıkmıyor tabii ki ortaya. Bunu da hepimiz biliyoruz. Joseph Borrell'dan da açıklamalar geldi bu konuda efendim. Evet, yine süremi doldurdum. İran'dan bahsedecektim biraz ama yarın İran meselesine gireriz. Bayağı bir Viyana müzakereleri etrafında kazan kaynıyor diye sadece şimdilik söylemekle yetineyim size. Açık mektup yazmışlar Amerikalılara. Bu Avrupa Liderlik Ağı üyeleri, Uluslararası Kriz Grubu var, Dışişler Konseyi var. Bir an önce şu İran'la nükleer anlaşmayı yapın. Bakın. İşte Rusya enerji meseleleri tamamen çıkarsal değerlendirmeler. Evet, COVAX'tan Full Like You ile bugün veda edelim size. Süremi biraz açtım ama arkadaşlar biraz tımırdatır. Yarın görüşmek üzere. Eksen'den hoşçakalın diyelim. Cries too hard.
find the memories you never hear of my first kiss. With love sincerely, I learned to fight things on my own. Without protection, I know that there's no coming home.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimi.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.